güvenilir gıda.
Efendim merhaba, yeni bir programda karşınızdayız. Her hafta sizlere güvenli gıdayı anlatıyoruz. Güvenli gıdada ürün bazlı devam ediyoruz. Bizler her hafta farklı bir konu ve farklı bir konukla karşınızda olmaya çalışıyoruz. Bu hafta tohumu konuşacağız. Biliyorsunuz her hafta bir şeyleri anlatıyoruz sizlere ama bunların en doğru kaynağını, en doğru bilgilerini sizlere anlatmak için doğru insanlarla buluşturmak istiyoruz. Bu hafta tohumu biz Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Birliği ve Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği Başkanı Yıldırar Gencer'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, teşekkür ediyorum.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz?
Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Dinleyicilerimize biz tohumu anlatacağız. Güvenli gıdada tohumun yerini anlatacağız. Bir örnek vermiştim. Bu örneği yinelemek istiyorum. Kapıya girmek için bir anahtar şart. Kapıyı açmak için bir anahtar şart. Odaya girmek için. Ama tarım için de tohum şart. Bu konuda tohumun önemi, doğru bilinen yanlışlar var, onları da konuşacağız. Neler söylemek istersiniz? İlk önce tohumun girizgahını size bırakıyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Tabii tohum çok önemli Mustafa Bey. Yani az önce siz de söylediniz, aslında tarımsal üretim çok çok önemli. Özellikle biz pandemi sürecinde bunu çok gördük. Yani gıdanın ne kadar insanlar için önemli olduğunu, gıdada da işte tarımsal üretim ve tarımsal üretimin de en önemli anahtarı, kilit taşı tohum. Güvenli bir gıdaya sahip olmanız için güvenli bir, kuvvetli bir tohumculuk sektörüne sahip olmanız lazım. Bu çok çok önemli. Yani sizler eğer elinizde sağlıklı ve kaliteli tohumluklar, verimli tohumluklar varsa, bunlara sahipseniz güvenli gıdaya da sahipsiniz demektir. Yani çünkü dünya gerçekten gıda güvenliği açısından son dönemlerde ciddi bir tehlike altında. Tüm dünyada bugün baktığımız zaman nüfus artışı belli bölgelerde özellikle ciddi anlamda artmaya devam ediyor. Yani tahminen işte 2050'li yıllarda dünya nüfusunun 10 milyar seviyelerinde olması tahmin ediliyor. Diğer taraftan baktığımızda aslında dünyamızda ekilebilen topraklar her geçen gün değişik kısıtlardan dolayı, yani bu iklim değişiklikleri ve diğer sebeplerden dolayı her geçen gün daralıyor. Yani bir taraftan insan nüfusu artıyor, diğer taraftan topraklar azalıyor. Dolayısıyla bizim birinci planda her birim metrekareden daha fazla verim alabilecek, yani yüksek verimli, kaliteli tohum geliştirmek zorundayız tohumcular olarak bizler. Dünya nüfusunu sağlıklı ve güvenli bir gıdaya ulaştırabilmek adına. Diğer taraftan tabii bu geliştirmiş olduğumuz tohumların aynı zamanda diğer kalite ve sadece verim değil, kalite ve diğer özellikler bakımından da insanların ve günümüz dünyasının istediği özelliklere haiz çeşitler olması çok çok önemli gerekiyor. Tabii bu anlamda Türkiye son dönemlerde çok ciddi çalışmalar yaptı. Yani bugün ülkemizdeki tohumculuk sektörüne baktığımız zaman gerçekten kısa süre içerisindeki başarısından dolayı aslında övgüyle bahsedilmesi gereken, alkışlanması gereken bir konuma gelmiş durumda. Çok şükür biz artık bugün kendi tohumluklarımızı üretiyoruz. Hatta bu üretmiş olduğumuz tohumlukları yaklaşık 117 ülkeye de ihraç edebilecek bir noktaya gelmiş durumdayız. Yani aslında baktığınızda ülkemizdeki tohumculuk, yani Cumhuriyet döneminden başlayıp 1980'li yıllara kadar devlet elinde, devletin tedarik ve pazarlama, devletin iştigali olarak karşımıza çıkıyor tohumculuk sektörü. Ama 80'li yıllarda, özellikle 80'li yılların ortalarında rahmetli Özal'ın özel liberasyonundan sonra yani tohumluklara özel sektörün fiyatlarını kendisinin verebilmesinden, kendi fiyatlarının belirlenmesinden itibaren artık özel sektör ülkemizde tohumculukla ilgili yatırım yapmaya başlıyor ki yani o yıllarda 2-3 tohum, özel sektör tohum üreticisi firma var 85'li yıllarda. Bugün gelinen noktada, yani 2000'li yılların başlarında bunlar 150-200'ler seviyesine çıkmış durumda ama bugün biz 1057 firmaya sahip olan çok güçlü bir tohumculuk sektörüne sahibiz. Yani şu anda Türkiye'de 1057 firma Tohumluk üretimi ve sanayisi konusunda ciddi anlamda altyapıya sahip bir gelişmiş sektör konumunda.
Ülke sayısını tekrar alabilir miyim lütfen?
İhracat noktasında biz 117 ülkeye bugün tohum ihracı, yaklaşık 200 milyon dolar seviyelerinde tohum ihracı ediyoruz.
Bu çok önemli bir bilgi.
Evet.
Bizim doğru bildiğimiz yanlışlar vardı biliyorsunuz.
Evet.
Bir bilgi kirliliği vardı. Hala da devam ediyor. Dezenformasyon dediğimiz
Maalesef.
Bir konu var. Bu maalesef. Biz kendi kendine yetebilen bir ülkeyiz aslında.
Evet.
Tohum sonrasında da, tohum konusunda da öyle şeyler var ki biz hepsini sanki ithal ediyoruz. Hibrit tohumlar bu konuda insanların aklında. Tabii herkes bir şeyler biliyor.
Evet.
Ama eksik bildikleri bilgileri başkalarına aktarırken de sanki doğruymuş gibi. Sanki bu konuda o işin uzmanı kendileriymiş gibi.
Maalesef.
GDO konusunda ülkemizde GDO'lu insan sağlığıyla alakalı durum söz konusu değil. Var diyorlar. Her taraf GDO'lu geziyor diyorlar. Şimdi bu yanlış bilgi. Avrupa ile kıyaslama noktasına baktığımızda 1980'li ve 90'lı yıllara baktığımızda şu söylediğiniz şeyler gerçekten duygulanmamak elde değil.
Evet.
117 ülke 1100'den fazla bir özel sektör tohumculuğu buna söylenecek bir şey yok.
Evet. Ya tabii bu tohumda doğru bilinen yanlışlar Mustafa Bey bizim de çok üzülerek baktığımız bir konu. Ülkemizde maalesef yani tohumculuk sektörümüz bu kadar güçlü ve gelişmiş durumdayken birçok şehir efsanesi var. Yani işte yok efendim bütün tohumlar İsrail'den ithal ediliyor gibi ya da işte yurt dışından getiriliyor gibi biz tohumda dışa bağımlıymışız gibi birçok yanlış bilgi var. Hatta bazı işte televizyonda popüler olmuş insanlar dahi çıkıyorlar. Bazen bunların değişik de şeyleri var, unvanları var. Üzülerek zaten bunları da söylemek istemiyorum. Üzülerek izliyoruz onları. Onlar dahi sizin de az önce buyurduğunuz gibi hibritle ilgili, GDO ile ilgili çok yalan yanlış bilgilerle halkın kafasını karıştırıyorlar. Şimdi az önce başlangıçta konuştuğumuz gibi aslında insanlar için en önemli şey sağlıklı ve güvenilir gıda ve gıdanın artık geldiğimiz sürede gıdaya ulaşım bir de. Yani bu güvenilir gıdanın
çok
elde olması bir de ona ulaşabilirlik de çok çok önemli. Fakat bu kadar sıkıntılı bir süreç içerisinde birilerinin kalkıp yani yalan yanlış bilgilerle insanları kafasını karıştıran, insanlar her gün sofralarına oturdukları zaman önlerine gelen gıdalarla ilgili endişeyle o gıdalara yaklaşmaları, bakmaları yani insanın ekmeği bölerken çok güvenerek ve mutlu bir şekilde onu bölüp yemesiyle ya acaba işte bunda şu mu var, bu mu var, kanserojen mi, efendim ne kadar sağlıklı falan ya da işte önündeki domatesin ne bu GDO'lu mu, yok efendim hibritle mi gelişti falan, bu bana sağlıklı mı, faydalı mı, zararlı mı şeklindeki kaygıları maalesef insanlarımızın sağlığına, psikolojilerine bile olumsuz yansımaya başladı.
Çok güzel bir şey.
Yani gelinen süreçte artık insanlar maalesef beslenmelerine çok kaygıyla, sofralarına kaygıyla oturuyorlar. Yani baktığınız zaman siz de az önce söylediniz. Bizim ülkemizde zaten GDO yasak. Yani biyogüvenlik kanunumuz var. Ülkemizde bir adet bile GDO'lu tohum söz konusu değil. Bunun üretimi de, ticareti de, ithalatı da, ihracatı da yasak kesinlikle. Dolayısıyla bizim ülkemizde tohumla ilgili GDO'nun konuşulması abesle iştigal. Başka bir şey değil. Daha zaman kaybı. Ve insanları işte bilgi kirliliğine sürüklüyor. Başka bir faydası yok bize. Hiçbir faydası yok. Diğer taraftan hibriti konuştuğumuz zaman hibrit tamamen doğal.
Hibrite gelmeden önce
evet.
Sertifikalı tohum konusunda biraz bilgi alsam sizden.
Tabii ki.
Hem sertifikalı tohum nedir?
Evet.
Nasıl ülkemizde ağları var? Onları biz çiftçilerimize nasıl buluşturuyoruz? Onlardan biraz bahsedin. Sonrasında hibrit tohuma geçelim.
Evet, teşekkür ediyorum. Tabii sertifikalı tohum çok çok önemli. Özellikle bizim hububat grubunda en çok kullanmamız gereken tohumumuz sertifikalı tohumluklardır. Sertifika aslında tohumun adına doğruluğunun devlet tarafından güvence altına alınmasıdır. Yani bir nevi çiftçimizin almış olduğu tohumluğun garanti belgesidir bile diyebiliriz. Yani daha kolay anlaşılması açısından söylüyorum. Sertifikalı tohum nedir? Sertifikalı tohum ebeveyn tohumluğun ekildikten sonra, tarlaya ekildikten sonra tarla kontrollerinin bakanlık tarafından, Tarım Bakanlığımız tarafından, yetkili kontrolör tarafından tarlada kontrolleri yapıldıktan sonra hasat edildik, tarla kontrolleri yapılır tarla aşamasında. Daha sonra hasat edildikten sonra da bunlar örnekleme numunelerle, numuneleri alınır. Yine bakanlığımızın ilgili bu konudaki yetkili laboratuvarlarına gönderilir. Laboratuvarlarında o tohumun belli vasıflarda, belli standartlarda çimlenme gücü itibariyle, saflık itibariyle ve diğer özellikleri bakımından onların incelenmesi bakımından laboratuvara gönderilir. Laboratuvarda yeterli seviyede olan, belli bir çimlenme gücüne, belli bir safiyete sahip olan tohumluklar sertifika alma yetkisine sahip olurlar ve bakanlığımız bu tohumlukları sertifikalandırılır. Sertifikalandırır ve dolayısıyla çiftçilerimiz o saatten sonra bu sertifikalı tohumlukları kullanırlar. Sertifikalı tohum kullanan çiftçilerimiz sertifikalı olmayan ürüne göre, onlara tohumluk diyemeyiz zaten, yani bir tohumun tohum olabilmesi için sertifikalı olması gerekir. Ama bazen maalesef Anadolu'da çiftçimiz kendi ürününden de bir miktar, mesela buğdaydan örnek vermek gerekirse, bir miktar buğdayı tekrar kullanmak üzere kendisi alır ve ertesi yıl tekrar tohumluk olarak kullanır, üretimi çoğaltım için kullanır. Özellikle bizim her yıl sertifikalı olarak alınan tohumun diğerine göre %25'e kadar varan verim artışı söz konusudur. Hastalıklara dayanıklılığı söz konusudur. Daha yüksek kaliteye sahip olması elde edilecek ürünün söz konusu. Dolayısıyla ülkemizin totalde toplamda daha yüksek bir rekolte hasılı alabilmesi için de bütün topraklarımızın sertifikalı tohumla buluşması her yıl, ülkemizden her yıl daha yüksek buğday tonajı almamız açısından da çok çok önemli diğer ürün grupları açısından. Bu anlamda biz hep bütün çiftçilerimizi mutlaka sertifikalı tohumluk kullanmayı öneriyoruz. Yani kendi menfaatleri için, ülke menfaatimiz için daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürünler elde edebilmek için mutlaka sertifikalı tohumluk kullanmalılar. Yani sertifikalı olmayan zaten ürünün hiçbir faydası olmaz. Daha düşük verim, daha hastalıklarla karşı karşıya kalabilir. İşte onlarla mücadele falan. Ama bu anlamda mutlaka çiftçilerimiz sertifikalı tohum kullanırlarsa hem kendi ekonomiler açısından hem ülke ekonomisi açısından çok büyük kazanımlar elde edilecektir.
Şimdi ata tohumundan bahsedelim biraz da.
Evet.
7000 yıllık tohumlardan bahsediliyor. Özellikle şimdi bir furya var. Diyor ki ata tohumundan üretilmiş. İşte 7000 yıllık buğday, 7000 yıllık, evet, işte özellikle siyaz buğdayından bahsediliyor.
Evet.
Tamam, glisemik endeks bakımından biraz düşük olabilir. Çok faydaları vardır. Amenna. Ama bu konuda sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum.
Evet.
Ata tohumu, 7000 yıllık buğday, 7000 yıllık, evet, tohum. Şimdi 7000 yıllık tohum çıktığında aynı verimi alabilir misiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Bu hayatın olağan akışına aykırı mı, yoksa normal bir şey mi?
Evet, teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Şimdi biz bu konuyla ilgili geçen aylarda, birkaç ay önce bunun çok popüler olduğu, haberin popüler olduğu günlerde 7000 yıllık buğday meselesiyle ilgili bir basın açıklaması yapmak zorunda kaldık hocalarımızla birlikte. Tabii bu kamuoyunu yanlış bilgilendiren konulardan bir tanesi de bu maalesef. Birincisi, 7000 yıllık tohum olmaz. Yani bir tohumun, tohum canlıdır. Bizim gibi teneffüs eder, nefes alır verir. Dolayısıyla onun içerisinde, tohumun içerisinde embriyo vardır, canlılığı koruyan. Bir de endosperm dediğimiz yapı vardır. Hı-hı. Bir de dışında kabuk yapısı var. Endosperm dediğimiz yapı embriyoyu besler, enerjisini verir ve o bir tohumun canlılığını, çıkışını sağlar embriyoda. Şimdi bunun, tohumların belli saklama koşullarına göre belli bir ömrü vardır. Bizim halihazırda ülkemizde tohum gen bankası var. Dünyanın üçüncü büyük gen bankası diyebiliriz. Hem Ankara'da hem İzmir'de iki gen bankamız var. Ve biz ülkemizdeki tohumlukların büyük bir kısmını buralarda yani gelecek nesillere devam ettirmek, yani o tohumların canlılığını devam ettirebilmek için buralarda muhafaza ediyoruz. Oralarda da baktığınız
belli
zaman,
zamanlarda ekiliyor.
Tabii ki. Oralarda da baktığınız zaman işte belli eksi derecelerde, eksi 20'lerde, eksi 40'larda vesaire bu tohumluklar depolanır, stoklanır. Ama bu eksi derecelere rağmen bile bir tohumun canlılığını sürdürebilmesi 20 yıldır, maksimum 25 yıldır. Yani neticede bu tohumları siz O süreler geçtikten sonra mutlaka yeniden alacaksınız. O gen bankalarından bir daha ekeceksiniz. Yeni bir jenerasyon, onu çoğaltacaksınız. Onu yeniden uygun şartlarda ambalajlayıp paketleyip tekrar gen bankasındaki muhafaza dolaplarına koyacaksınız. Ve oralarda uygun sıcaklık ve uygun nemlerde tekrar hayatının devam etmesini sağlayacaksınız. Şimdi birisi çıkıyor diyor ki efendim ne bileyim 7 bin önce küpün içerisinde bir tohum vardı. 7 bin sonra biz bunu bulduk. Ya efendim böyle bir şey kömürleşmiştir, fosilleşmiştir. Yani onun canlılığını ikame etmesi mümkün değil. Birincisi bu. Yani bu tamamen...
Peki neyi amaçlıyorlar?
Yanlış bir bilgi.
Neyi amaçlıyorlar? Neyi amaçlıyorlar? Yani bir çıkının içerisinde
aslında,
bulduk diyorlar.
Aslında maalesef yani insanlarımız belli konularda maalesef çok bilgiye aç mı diyeyim, yani nasıl tarif edeyim bilemiyorum. Yani bu tip haberler maalesef bazı insanlarımızda...
Çok ilgi uyandırıyor.
İlgi uyandırıyor. Ve bazı insanlar da aslında... bir fantazi de diyebiliriz buna ya da butik bir üretim de diyebiliriz. Yani bazıları da mesela o ata tohumu diye lanse edilen tohumu alıp kendi küçük
bahçesinde
tarlasında üretip onun nasıl bir netice vereceğini araştırmak istiyor, bakmak istiyor. Belki de bir farklı arkada insanların
deneme
içinde
yoluyla.
Araştırma ruhu var belki de bu insanlarda. Bazıları da yani tabii özellikle maddi durumu daha iyi olan bir grup da çıkıyor. İşte efendim ben bu ata tohumu ya da siyezde şunu bunu alayım. Yani öbür ekmek 5 lirayken ben 25 liraya 30 liraya alayım. Sağlığım için daha faydalı. İşte glisemik indeksi daha düşüktür vesaire. Ben bunlarla besleneyim diye böyle bir farklı bir şey içerisinde. Ama yani totalde baktığımız zaman ata tohumları dediğimiz yerel tohumlar bizim tohumculuk sektörümüzün ya da ülkemiz varlığının olmazsa olmazıdır. Biz bunları muhafaza etmek zorundayız. Biz bunları... Zaten şu anda hali hazırda kullanmış olduğumuz tohumlar o eski ata tohumu denen ya da işte bizim yerel tohum dediğimiz, köy çeşidi dediğimiz çeşitleri geliştirerek onları yeniden çoğaltarak, seleksiyon yaparak, ıslah yaparak geliştirdiğimiz çeşitler. Ha bu geliştirmelerin tamamı da doğal. Yani
evet,
bu geliştirmeleri yaparken herhangi
genleriyle oynama gibi bir durum söz konusu değil.
Çünkü genlerle sadece GDO dediğimiz genetiği değiştirilmiş organizma dediğimiz sistemle olur. Yani gen çıkarma ya da gen ilave etme gibi. Hı-hı. Ama onlar için de yapılan diğer seleksiyon ıslahı dediğimiz ya da melezleme ıslahı dediğimiz ıslahlar. Yani bu melezleme birazdan hibriti de anlatırız. O melezleme hibrittir zaten. Yani bir zenciyle bir beyazın evlenmesi bir melezlemedir. Yani ya da işte iki farklı insanın birleşmesi bir melezlemedir. Bunun tamamen doğaldır. Yani bunun buradan ortaya çıkan yeni bireyler de herhangi bir anormallik, herhangi bir aksaklık göremezsiniz. Hibritte sadece şey vardır melezlemede. Hangi özellikleri istiyorsanız üstün özellikleri bir arada tutmanız. Yani mesela çok güçlü bir anne ile çok güçlü bir babayı bir araya getirmeyi hedefler aslında. Ya da özellik açısından güçlü dememek lazım belki de. Yani siz renk olarak da mesela bir annedeki bir rengi babadaki farklı bir güçle birleştirmek için de işte iki farklı yani insanından örnek vermek gerekirse onları evlendirmek istersiniz. Bir araya getirmek istersiniz. Onlardan yeni bireyler, nesiller ortaya çıkar. Bunlar tamamen doğal yöntemlerdir. Zaten doğada da yani kendiliğinden rüzgarla ya da arılarla, böceklerle de taşınan yani erkek çiçekten alınan polen dişi çiçeğin üzerine ya da dişiden alınan polen erkeğin üzerine gittiği zaman da doğada da rüzgarla, böcekle, yağmurla, tozlamada da yani bu da hibrittir. Doğada da Allah öyle bir denge düzen yaratmıştır ki doğada da hibrit doğanın kendisinde de var. Kendi içerisinde de hibrit zaten kendi kendine oluşuyor insan eliyle olmasa bile. Doğada da kendi kendine olabilen bir şeydir. Ama insan eliyle olan melezlemede, hibrit çalışmasında doğada tesadüfi olarak bir böceğin tesadüfi olarak bir erkekle bir dişiyi birleştirmesi insan eliyle yapıldığında tesadüften ziyade yani
planı programı
ıslahçı arkadaşımız hangi anneyle hangi babayı ne ortaya ne koymak istiyor? Nasıl bir hibrit yapmak istiyorsa, nasıl bir yeni bir birey yapmak istiyorsa ona uygun anneyi ve ona uygun özellikleri taşıyan babayı bir araya getirerek onu ortaya çıkarmaya çalışır. Ama yapılan işlem yine doğaldır. Kesinlikle doğal olmayan hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla bu anlamda da hibrit konusunda da hibritin GDO ile karıştırılması gibi çok ciddi bir yanlış bir algı var. Bunun da mutlaka kamuoyu tarafından düzeltilmesi, kamuoyunun tarafından algı noktasında bunun doğru bilginin aktarılması konusunda mutlaka hem bizlerin hem başka birçok hocamızın bu konuda kamuoyunu bir doğru bilgilendirmesi gerekir. Yani ben şuna çok üzülüyorum. hibrit sanki çok kötü bir şeymiş gibi, çok farklı bir şeymiş gibi yanlış algılamaları var. Halbuki baktığınız zaman, yani bugün arabaya baktığınız zaman arabanın hibritini herkes istiyor. Eğitimde hibrit var, herkes istiyor. Yani hibrit birçok üstün özelliğin bir arada olması. Şimdi birçok şeyde isterken biz ama tohum ya da bitki olarak baktığımız zaman hibrit sanki yanlış bir şeymiş gibi algılanıyor. Ya da kötü bir şeymiş gibi birileri tarafından empoze edilmeye çalışıyor. Bu anlamda ben bunların hepsinin üzerine çizerek söylüyorum ki hibrit doğaldır. Hibritten kesin ortaya çıkan ürünler de tamamen doğaldır. Gıda noktasında hiçbir problemi yoktur. Mutlaka biz, hatta şunu iddia ediyorum. Bugün Türkiye'deki çiftçilerimize gidin bakın, hatta dünya çiftçilerine gidin bakın. Birçok ürün grubunda hibrit olmayanı siz çiftçiye tohumunu bedava bile verseniz ekmezler. Hibriti mutlaka kullanırlar. Çünkü hibrit demek üstün verim demek, üstün kalite demek, hastalıklara dayanıklılık demek. Yani çiftçi hibrit olmayan bir tohumu zaten kullanmaz.
Peki Avrupa'yla Türkiye'yi kıyaslama noktasında neler söylersiniz? Hibrit kullanımıyla alakalı nasıl bakış açıları var? Bizdeki çiftçilerimizin durumu belli. Tabii çok ciddi manada geliştiriyorlar kendilerinde. Az önce ata tohumundan bahsettiniz. Kendi bahçesine ektikleri tohumu belki gözlemlemek, belki bir merak.
Evet.
Bundan dolayı da olabilir ki bu merak bile olsa buraya, yandaki bahçeden başka bir tanesi varsa zaten arı buraya getirir bunu.
Evet.
Rüzgar buraya bunu getirir. Bundan alır oraya götürür.
Evet.
Dolayısıyla bunun da zaten bir hükmü kalmaz.
Evet.
Baktığımızda acaba Avrupa ile Türkiye'yi bir kıyaslasanız neler söylersiniz?
Ya tabii Avrupa ile Türkiye'ye baktığınız zaman şimdi tabii üretici profiline bakmak lazım öncelikle. Avrupa'daki üretici profili bizim ülkemizdeki üretici profiline göre genel, hani tamam öyledir demek istemiyorum ama genelleme yaptığınız zaman bize göre biraz daha bilinçli insanlar. Yani mesela bakarsınız Avrupa'da 1000-2000 dönüm bir alanda birisi tarım yapıyor, bakarsınız bir profesördür. Yani o konuda gitmiş, eğitim almış ya da konuyu çok ciddi anlamda ekonomik olarak fizibilitesini yapmış, her türlü çalışmalarını yapmış, ondan sonra yapan. Ama bizim ülkemizdeki çiftçimiz ağırlıklı olarak
babadan
dededen kalma yöntemlerle. Yani bizde biraz çiftçilik meslek olmaktan ziyade bizim köylülerimizin çoğu çiftçilik yapar. Yani dolayısıyla bizim çiftçilerimiz de aslında baktığınız zaman bugün gelinen noktada ciddi anlamda bilinçlenmiş durumdalar. Yani ben bizim çiftçimizin...
Genç çiftçimiz için ben özellikle bir şeyler söylemek istiyorum Sayın Başkanım. Genç evet. Çiftçi destekleme politikanız var mı? Bunu da aklımdayken yeni geldi sormuş olayım. Cümlenizi bitirdikten sonra bununla bağlarsanız çok memnun olurum.
Tamam, teşekkür ediyorum. Özellikle tabii az önce söylemiştim. Yani 80'li yıllardan sonra tohumculuk sektörümüzde hızlı gelişmeler başladı. Tohumculuk sektörünün gelişmesiyle birlikte tabii ülkemizdeki diğer tarımsal mekanizasyon da aslında 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda çok daha farklı bir şekil almaya başladı. Ve bugün baktığınızda tarımsal üretimde Avrupa hangi tarımsal alet ekipmanları kullanıyorsa biz de aynı alet ve ekipmanları kullanıyoruz. Hangi tip sulama sistemlerini kullanıyorsa biz de bugün aynı sulama sistemlerini kullanıyoruz. Dolayısıyla baktığınızda aslında üretim modellerinde Avrupa'dan çok geri olan ya da farklı olan bir durumumuz, çok geri kalmış bir durumumuz söz konusu değil aslında. Fakat tabii belli konularda maalesef halen daha belli eksiklerimiz var. Mesela işte tarım yaparken çiftçimizin mutlaka, yani şu anda devletimiz de bunu destekliyor. Yani toprak analizi yapılmadan işe başlamamak gerekir. Yani bu işin besmelesi aslında tohumla birlikte toprak analizidir. Yani çünkü siz toprağınızı tanımadan hangi gübreyi, hangi suyu, hangi ilacı vereceğinizi çok bilemezsiniz. Ama biz maalesef Anadolu'yu gezerken bazı yerlerde halen daha çok az olmakla birlikte toprak tahlili olmadan gelişigüzel gübrelemenin, gelişigüzel sulamanın, daha çok böyle bazen
ilaçlamanın, vahşi ilaçlamanın,
komşusuna vahşi bakarak ilaçlamanın. Yani hangi komşusu hangi gübreyi kullanıyorsa o da benzer gübreyi kullanır. Halbuki yani iki farklı insan, iki farklı kardeş bile yani doktor kanlarını aldığı zaman yani aynı netice çıkmaz. Dolayısıyla yani yan yana bile olsa insanlar, yani baba oğul bile olsa mutlaka farklı ilaca, farklı tedaviye ihtiyaç varken insan sağlığı açısından baktığınızda benzer bir şekilde tarımsal üretimde de baktığınız zaman yani topraklar yan yana aynı parsel bile olsalar geçmişteki farklı sulamadan, farklı gübrelemeden dolayı içerikleri farklı olabileceği için mutlaka analiz yapılıp o tablo ortaya çıktıktan sonra gübreleme sulama ihtiyaçlarının net belirlenmesi ve ona göre tarımın yapılması gerekir. Bu konuda ufak tefek eksiklikler maalesef halen daha görüyoruz. Özellikle dinleyen çiftçilerimizin yani bu konuda daha hassas olmaları hem kendileri açısından hem ülkemiz tarım açısından oldukça önemli bir konu. Tabii diğer taraftan baktığımızda tabii istiyorum. Özellikle bizim genç çiftçilerimiz tabii ki yeni tarım teknolojilerini benimsemede ve uygulamada bir adım daha öndeler. Yani şimdi biz artık onları hem bakanlığımız, Tarım Orman Bakanlığımızın bu konuda genç çiftçilerle ilgili birçok projeleri var. Bu projeler vasıtasıyla genç çiftçiler eğitiliyor. Genç çiftçilere tarım noktasında birçok destekler veriliyor. Hem de özel sektörde sahadayken yani biz mesela tohum firmaları olarak sadece tohum satmakla kalmıyoruz. Yani biz her bölgede mesela ben kendi şirketimden örnek vermem gerekirse bizim Türkiye'nin her bölgesinde hatta bölgelerde ikişer üçer mühendisimiz var. Tohum satmış olduğumuz çiftçilere bir nevi danışmanlık yapıyorlar ve yani tohum atımından hasada varana kadar süre içerisindeki birçok konuda onlara danışmanlık yapıyorlar. Yani bedelsiz bir danışmanlık
çok
yapıyoruz.
Çok önemli bir şey ama bu.
Tabii ve özellikle biz bu arada burada sizin dediğiniz sormuş olduğunuz sorudaki genç çiftçilerimizle daha iyi neticeler alıyoruz. Çünkü bizim genç mühendislerimiz o genç olan çiftçi arkadaşlarımızla daha iyi anlaşıyorlar. Daha iyi birbirlerini anlıyorlar ve biz yeni genç çiftçilerimizle inşallah daha güzel tarımlar yapmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.
Programımızın sonuna geliyoruz. Evet. Son cümlelerinizi alalım, toparlayalım, birlikte programa veda edelim.
Evet, çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey bu fırsatı bize verdiğiniz için. Tabii biz, yani şunu ifade etmek istiyorum özetle tekrar, özetlemek gerekirse. Ülke tohumculuk sektörü olarak çok güçlü bir yapıdayız. Bağımlı değiliz, tam tersi 117 ülkeye ihracat yapabilen bir konumdayız. Her geçen gün gelişiyoruz. Dünyada, ülke tohumculuk sektörü olarak dünyada ilk 10 içerisinde yer alıyoruz. Daha da üst noktalarda olmak için gayret içerisindeyiz. Genç ve dinamik bir sektörüz. Bilindiğinin aksine gerçekten yani her geçen gün kendimizle yarışan bir konumdayız. Ve tüm dünyaya tohum satmamız zaten bizden önce bu işe başlayan dünya ülkelerinden ile aynı kaliteyi, aynı seviyeyi yakalamış olduğumuzu gösteriyor. Bu anlamda özellikle tohumla ilgili yanlış bilinenler GDO ve hibrit konusunda. GDO ülkemizde yok, lütfen bu hiç konuşulmasın. Bunu konuşanlar da varsa dikkate almasınlar. Çünkü bunlar sadece yanlış bilgi yayıyorlar. Hibrit doğaldır. Melez tohum demektir. Hibrit tohum melez tohumdur. Tamamen doğaldır. Ondan elde edilen ürünler de gıdalarda tamamen sağlıklı ve doğaldır. Çünkü gıdayla ilgili konuşuyoruz. Yani sağlıklı hibrit tohumlardan önünüze gelen ürünlere güvenerek sağlıklı bir şekilde bunun garantisini biz ülke tohumculuk sektörü olarak veriyoruz. Yiyebilirler, hiçbir problem yok o konuda. Diğer bakımdan tabii bizim ülke olarak, sektör olarak, tarım sektörü olarak yani topraklarımız çok çok değerli, sularımız çok çok değerli. Yani dinleyen özellikle çiftçilerimiz açısından da yani her bir karış toprağımızın ve her damla suyumuzun çok dikkatli ve çok iyi bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Biz ülke tohumculuğu olarak bugün iyi bir noktayı yakalamış durumdayız. Son 20-30 yıllık bir süreç içerisinde ama inşallah ilerleyen süreç içerisinde de inşallah Türk tohumcuları tüm dünyada sesini duyurmaya devam edecek başarılarıyla inşallah.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldınız, şeref verdiniz. Buraya kadar geldiniz. Çok güzel, kıymetli bilgiler bizimle paylaştınız. Bir sonraki başka bir programda sizi tekrar burada ağırlamaktan şeref duyarız efendim.
Çok teşekkür ediyorum.
Efendim programımızın sonuna geldik, bitiriyoruz. Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Birliği ve Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği Başkanı Yıldıray Gençer stüdyo konuğumuzdu. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle lütfen ne yediğinize dikkat edin. İyi bakın kendinize.
Güvenilir gıda.